Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rey kentinde parlayan incir.
Hazreti Abdülazim Hasani, İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın pak torunlarından biriydi. Hazreti Abdülazim Hasani, Kameri 173 yılında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi ve Kameri 252 yılında vefat etti.
Hazreti Abdülazim Hasani'nin vefatı yıl dönümü nedeniyle hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Tahran'ın güneyinde yer alan Rey'in mahalleleri ve sokaklarında ilerliyor ve çarşı pazarı geride bıraktıktan sonra Hazreti Abdülazim Hasan'ın türbesinin kapısına geliyoruz. İnsanlar türbenin girişinde saygı ifadesinde bulunuyor. Herkes bir an önce türbenin içine girmek için çaba harcıyor. Türbenin içinde büyük bir ziyaretçi kalabalığı ziyaret adabını yerine getiriyor. Her taraftan dua sesi yükseliyor. Türbenin hademelerinden bazıları çevreye gül suyu saçmakla meşgul. Mezarın çevresindeki parmaklıklara serpilen ıtır kokusu ayrı bir manevi atmosfer oluşturuyor. İnsanlar genç yaşlı her kesimden Hazreti Abdülazim Hasan'ın türbesini ziyaret ederek ruhunu cilalandırmaya ve bir nebze olsun fani dünya zindanından kurtulmaya çalışıyor. Ziyaretçiler türbeyi ziyaret ederek gönlünün pasını silme ve hafifleyerek evine dönmek niyetiyle buraya geliyor.
Hazreti Abdülazim Hasani, İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın torunlarındandır. Bazı kaynaklara göre veladeti Kameri 173 yılının Rebiusani ayının 4'ünde ve bir perşembe günü Kutsal Medine kentinde gerçekleşmiştir. Babası Abdullah ve Akabe bin Kays'ın kızı olan annesi Fatıma, Abdülazim'i yetiştirmek için büyük emek vermiştir. Abdülazim'in çocukluk yılları Kur'an-ı Kerim ve Ehlibeyt marifini öğrenmekle geçti. Hazreti Abdülazim'in 79 yıllık ömrü 4 masum imam olan İmam Musa Kazım aleyhisselam, İmam Rıza aleyhisselam, İmam Muhammed Taki aleyhisselam ve İmam Ali Naki'nin imamet yıllarına denk geldi. Hazreti Abdülazim, İmam Rıza aleyhisselam, İmam Muhammed Taki aleyhisselam ve İmam Hadi aleyhisselamdan feyz aldı ve bu imamlardan birçok hadis rivayet etti. Hazreti Abdülazim, İmam Hasan Müçteba aleyhisselamın torunlarından olduğundan Hasani lakabı ile ün yaptı. Hazreti Abdülazim Hasani, Şii alimlerden ve masum imamların hadislerini rivayet eden bir şahsiyet olarak Müslümanların arasında çok sevilen ve güvenilen bir insan ve özellikle Ehlibeyt hayranlarından ve izleyenlerindendi. Hazreti Abdülazim, dini meseleleri, İslam marifini ve Kur'an-ı Kerim ahkamını çok iyi bilen bir alimdi.
Hazreti Abdülazim Hasani'nin ilim ve takvası yaşadığı çağda yaşayan masum imamların saygısını ve güvenini kazanacak derecede yüksekti. Rivayetlere göre Aba Hammad Razi adında bir şahıs büyük zorluklara katlanarak Samerra kentine gelir ve bazı meseleleri İmam Ali Nakki aleyhisselama sorar. İmam Hammad'ın sorularına cevap verdikten sonra da şöyle buyurur. Ey Aba Hammad, ne zaman dini meselelerde bir sorunla karşılaşırsan veya İslami meselelerle ilgili soracağın sorun olursa, o sorununu veya sorunu Hazreti Abdülazim Hasani'ye anlat ve ondan senin sorularına cevap vermesini istedi. Ayrıca benim selamımı da ona ilet. Yine Hazreti Abdülazim bazı görevlerini yerine getirmek ve İmam Hadi Aleyhisselam'dan talimat ve tavsiye almak üzere büyük bir zorluğa katılanarak Medine'den Samerra'ya geldiğinde İmam Hadi Aleyhisselam kendisini şöyle buyurdu. Ey Ebul Kasım, hoş geldin. Sen gerçekten bizim hakiki dostlarımızdan birisin.
Gerçi Hazreti Abdülazim Hassani, çağının zalim hükümdarlarına karşı silahlı kıyam ve askeri mücadele yapmadı. Ancak kültürel ve aydınlatıcı faaliyetleriyle zalim hükümdarların birçok komplosunu etkisiz hale getiriyordu. Hazreti Abdülazim Hassani bu mücadele yönteminde masum imamların konumunu pekiştiriyor ve İslami hükümeti gasp eden Abbasilerin zulümlerini ifşa ederek en zorlu şartların altında İslami marifi ve ehlibeyt marifini yaygınlaştırıyordu. Rivayetlere göre Abbasi halife İmam Hadi aleyhisselamı gözetim altına alarak o hazretin halkla irtibatını engellemeye başladığında Hazreti Abdülazim'in İmam Hadi'yi ziyaret ederek o hazretin verdiği görev ve sorumlulukları üstlendi. Halife mütevekkil bu maceradan haberdar olduğunda Hazreti Abdülazim'in yakalanmasını emretti. Bu yüzden Hazreti Abdülazim Rey kentine göç etmek zorunda kaldı.
Hazreti Abdülazim aleyhisselam ayrıca İmam Rıza aleyhisselamın güvendiği alimlerden biriydi ve İmam Rıza aleyhisselamın tavsiyelerini Şii Müslümanlara iletiyordu. Günlerden bir gün İmam Rıza aleyhisselam Hazreti Abdülazim'e şöyle buyurur. Ey Abdülazim! Benim selamımı sevenlerime ilet ve onlara de ki şeytanın onlara musallat olmasına müsaade etmesinler. Onlara doğruluğu ve emanettarlığı ve sessiz kalmayı ve beyhude işlerle uğraşmayı terk etmeyi ve birbirini ziyaret ederek birbirine yardımcı olmalarını emret. Zira bu ameller onların bana yakınlaşmasına vesile olur. Birbirinize karşı asla düşmanlık gütmeyin. Zira ben kendi kendime söz verdim. Kim böyle yapar ve beni sevenlerden birinin öfkesine sebebiyet verecek olursa, Yüce Allah'tan onu bu dünyada en ağır biçimde cezalandırmasını ve ahirette de ziyan edenlerden yapmasını isteyeceğim.
Pahran Radyosu.
Ziyaret, pak ve salih insanların adını ve anılarını yaşatmanın en önemli yöntemlerinden biridir. Ve İslami kültürde bu amele sürekli vurgu yapılmıştır. Nitekim rivayetlerde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Seyyid-i Şüheda aleyhisselam, masum imamlar ve onların pak evlatlarının mezarını ve türbesini ziyaret etme ameline sık sık vurgu yapılmıştır. Bu amel terbiyevi tesirinin yanında birçok manevi bereketi de beraberinde getirir. Rivayetlerde türbesinin ziyaret edilmesine vurgu yapılan bu şahsiyetlerden biri de Hazreti Abdülazim Hasani aleyhisselam türbesidir. Bu vurgu büyük ölçüde bu zatın ehlibeyt nezdinde yüksek konumunu yansıtır. İmam Hadi aleyhisselamdan kalan rivayetlerden birinde o hazret şöyle buyuruyor. Kim Hazreti Abdülazim'in Rey kentinde mezarını ziyaret ederse Allahu Teala onu cennetle mükafatlandırır. İmam Hadi aleyhisselam bir başka yerde de Rey halkından birine şöyle buyuruyor: "Eğer sizin yanı başınızda bulunan Hazreti Abdülazim'in mezarını ziyaret edersen, İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da mezarını ziyaret etmiş gibi olursun."
Hazreti Abdülazim Hasani Aleyhisselam'ın kişiliğinin önemli bir boyutu, o hazretin ilmi ve kültürel faaliyetleridir. Hazreti Abdülazim Aleyhisselam, masum imamlardan hadisler nakletmenin yanında bazı kitapları da telif etmiştir. Emirül Müminin Aleyhisselam'ın hutbeleri bu eserlerden biridir. Bu eserde İmam Ali Aleyhisselam'ın bazı önemli hutbeleri oldukça güzel ve akıcı bir nesirle beyan edilmiştir. Yom ve Leyle adlı kitap da Hazreti Abdülazim Aleyhisselam'ın bir başka eseridir. Hazreti Abdülazim bu eserinde her insanın gün boyunca yerine getirebileceği ahlaki ve mustahap amel ve görevleri beyan ediyor. Maalesef bu eserin aslı diğer birçok İslami değerli eser gibi tarih boyunca yok olmuştur. Ancak tarihçilerin ve alimlerin anlattıkları açıkça Hazreti Abdülazim'in sağlıklı inançla ilgili ahkamı anlatmak ve ibadetlere vurgu yapmak ve Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ı savunmak için büyük emek verdiğini ortaya koyuyor. Hazreti Abdülazim bu doğrultuda ve insanların talim ve terbiyesi için her biri kendi yerinde faydalı olan birçok eser telif etmiştir.
Evet, bir kez daha Hazreti Abdülazim Hasani'nin vefatı nedeniyle Baysal'ında bulunarak o hazret için yazılan ziyaretnamenin bir bölümünü hep birlikte okuyoruz. Selam olsun sana ey Allah'ın şayeste ve seçkin kulu. Selam olsun sana ey İmam Hasan Müçteba'nın oğlu Ebu'l-Kasım. Selam olsun sana ki seni ziyaret etmenin mükafatında Seyyid-i Şühedayı ziyaret etmenin mükafatının umudu yatıyor. Selam olsun sana. Allahu Teala bizle sizin aranızda cennette dostluk kursun ve bizi de sizin grubunuzda mahşur eylesin ve Kevser havuzundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ali bin Ebi Talib'in elinden suya doyursun. Allah'tan sizin yolunuzda bize mutluluk ve işlerinizde açılış vermesini ve bizi ve sizi ceddiniz Muhammed'in civarında bir araya getirmesini ve sizin marifetinizi bizden esirgememesini niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Abdülazim Hasani Aleyhisselam'ın vefatı vesilesiyle hazırladığımız Rey Kenti'nde Parlayan İnci adlı programımızın sonuna geldik.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Simorg'la kanatlanma.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Kamiri, 6. ve 7. yüzyılların büyük şair ve arifi Feridettin Attar Nişaburi'yi anma günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İran'da her yıl 14 Nisan günü Attar'ı anma günü olarak kutlanır. Bu çerçevede İran'da da 14 ila 17 Nisan günlerinde Nişabur ve Tahran kentlerinde bir takım etkinlikler düzenlenir. Attar'ın irfanın engebeli yoluna nasıl ayak bastığı konusunda farklı rivayetler ediliyor. Fakat bunların çoğu gerçekten ziyade efsaneleri andırıyor. Ama kesin olan şu ki Attar hem tabip hem arif hem de şairdi.
Şeyh Attar oldukça çalışkan ve aktif bir insandı ve ister baharatçı olduğu dönemde, ister tıpla uğraştığı yıllarda ve ister yaşlılık döneminde bir köşeye çekildiğinde şiir yazmaya ve nazım ve nesir tarzında kitap yazmaya devam etti. Şeyh Attar Farsili ve İrfani Edebiyatının üç önemli zirvesinden biridir ve Senai ve Mevlana Celaleddin Muhammed Mevlevi ile beraber dünyada İranlı ve İslami irfanın bayraktarı sayılır. Attar ayrıca sözü edilen İranlı üç büyük tasavvuf ve irfan bilgini arasında hiçbir zaman saraylarla irtibatı olmayan ve asla hiçbir hükümdar methetmeyen bir şahsiyettir. Attar'ın İran irfanında yeri Mevlana divanında onu takdir edecek kadar önemlidir.
Uzmanlar Attar'ın birçok eserinden söz ediyor. Ancak Attar'ın yaşamını ve eserlerini araştıran araştırmacılar birkaç belli eserin bu büyük arife ait olduğunu savunuyor. Esrarname, Musibetname, İlahiname, Muhtarname, Gazel Divanı, Tezkeretul Evliya ve Mantıkut Tahir, Şeyh Attar'dan günümüzde miras kalan kalıcı eserlerdir. Bu eserler arasında Tezkeretul Evliya, tasavvuf şeyhlerinden 97 şeyhin yaşamı ve öykülerini içerir ve nesir tarzında kaleme alınmıştır. Attar'ın diğer eserleri ise nazım tarzındadır.
Şeyh Attar'ın hem suret ve hem mana bağlamında irfani edebiyatta birçok yenilikçili söz konusudur ve eserleri incelendiği takdirde bu yenilikçileri bulmak mümkündür. Attar irfani düşüncelerini beyan etmek için en güzel yol olan sade ve saf kelame kullanmıştır ve muhatapları kelamını daha iyi anlamaları için öykü, masal ve hikaye ve temsil yöntemlerinden bol bol yararlanmıştır. Bu yöntem eserlerini cazip hale getirmenin yanında düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmuştur. Attar'ın Fars edebiyatı ve dünya edebiyatındaki konumunun önemi irfan ve şiirlerinde gündeme getirdiği yeni düşünceleri yüzündendir. Attar'ın en seçkin eseri Fars dilinde nazım tarzında sırlar içeren Mantıkut Tahir adlı eseridir.
Mantıkut Tahir, kuşların padişahı olan Simorg'u bulmak üzere Hudhud adlı kuşun önderliğinde tehlikeli bir yolculuğa başlayan bir grup kuşun öyküsüdür. Kuşlar bu yolda 7 tehlikeli merhaleyi geride bırakır. Simorg, Hak Teala'nın zatının simgesi ve kuşlar hak yoluna adım atan saliklerdir. Bu tehlikeli yolculuk sırasında her aşamada bazı kuşlar yola devam edemez hale gelir ve bir bahane bularak geri döner. Sonunda bu 7 merhale geride bırakıldıktan sonra Simok peşinden giden kuş grubundan sadece 30 kuş kalır. Yolun sonuna gelen 30 kuş kendilerine baktıklarında kendilerinin dışında aradıkları şeyin yani Simurg'un aslında onların ta kendisi olduğunu anlar. Fars dilinde si 30 ve morg da kuş anlamına gelir. Simurg aslında 30 kuş demektir ve bu yolculuğu da ancak 30 kuş tamamlayabilmiştir.
İslami irfan her zaman İslami düşüncenin her dalı olarak da Batı edebiyatı ve kültürünü etkisi altına almıştır. Orta Çağ'da ve Rönesans evresinden sonra Batı dünyası Fars edebiyatı üzerinden İslami irfanla tanıştı. Günümüzde de dünya düşünürleri edebiyat eleştirisinin bir dalı olan karşılaştırmalı edebiyatın yardımıyla farklı milletlerin edebi eserlerin karşılaştırılarak birbiri üzerindeki etkisini ortaya çıkarıyor. Karşılaştırmalı edebiyat, bir ülkenin edebiyat ve kültürünün diğer milletlerin edebiyatı üzerindeki etkisini ve yansımasını irdeliyor ve bu yansıma bir ülkenin yazar ve şairlerinin başka ülkelerin yazar ve şairleri üzerindeki etkisi ve nüfuzu ile belli oluyor. Örneğin, Hafız'ın Goethe ve Attar'ın Victor Hugo ve Senai ve Attar'ın Dante üzerindeki etkisi gibi. Karşılaştırmalı edebiyatta tercüme işi önemli rol ifa ettiğinden benzer eserler irdelenirken eserin telif edildiği yılın yanı sıra tercümesinin tarihi de göz önünde bulunduruluyor.
Batı dünyasının zengin Fars edebiyatı ile tanışması Haçlı Savaşların yıllarına dayanıyor. Ancak edebiyat araştırmacılarına göre tercüme hareketi ve Doğu edebiyatı ile tanışma süreci miladi 18. yüzyılda doruk noktasına çıktı. 18 ve 19. yüzyıllarda başta Sadi, Hafız, Hayyam, Attar, Nizami, Ferdevsi, Rami, Nasır Hüsrev ve Baba Tahir olmak üzere Fars dilinde yazan birçok büyük şair ve yazarın eserleri Fransızca, İngilizce ve Almanca'ya çevrildi. Ve bu çeviriler Avrupa insanlığı Fars edebiyatının zenginliğiyle tanıştırdı. Sonuçta Avrupa halk görülmemiş bir ilgiyle İran ve Fars edebiyatına yönelmeye başladı.
Gerçekte son birkaç asırda hiçbir Doğu ülkesi İran kadar Avrupa ülkelerine kendi edebiyatına hayran bırakamadı. Nitekim Fars edebiyatı ve düşüncesinin etkisiyle İngiltere, Almanya ve Fransa'da birçok eser kaleme alındı ve her biri dünya edebiyatının unutulmazları arasında yer aldı. Bu eserlere Goethe'nin Şark Divanı, Montesquieu'nun İran Mektupları, Berlioz'un İsfahan'a Doğru, Matteo Arnold'un Rüstem ve Sohrab gibi eserlerine örnek vermek mümkün. Bu arada İran şiiri, edebiyatı ve irfanı hiç abartısız Avrupa edebiyatını zenginleştirdiği söylenebilir.
Doğu dünyasının Avrupa edebiyatı üzerindeki nüfuzunun en önemli bölümü İranlı büyük şairlerin ve Fars edebiyatının nüfuzundan kaynaklanır. Zira birçok Avrupalı şair ve yazar Doğu dünyasına seyahat etmeden birçok güzel efsane, manzara, çarşı pazar, kubbeler ve minarelerle İranlı şairlerin eserleriyle tanıştı ve bundan ilham alarak kendileri de güzel eserleri yarattı. Bu bağlamda Hafız, Mevlana, Sadi, Attar ve Senai gibi şairlerin eserleri Batılı şairleri en çok etkileyen İranlı seçkin şairler ve düşünürlerdir.
Uzmanlar Dante'nin de İlahi Komedi adlı eseri Senai'nin Seyrul İbad, İlal, Maad adlı eseri ve Atar'ın Mantık-ı Tayr ve Musibetname adlı eserlerinden etkilendiğini belirtiyor. Dante'nin bu eseri edebiyat, hikmet ve irfan alanlarını kapsayan bir eserdir ve sembolik bir dille yazılmıştır. Eser yazarın bir insan olarak en alçak mertebeden yani cehennemin dibinden en yüksek mertebeyi yani göklerde cennetin en üst katına seyretmesinin ürünüdür. Dante'ye göre kim insaniyetin doğruna ulaşmak istiyorsa nefsini tehzip etmesi ve her türlü kötülükten arınarak bu yolculuğa çıkması gerekiyor.
Ancak Dante'nin eserinde bazı simge ve sembollerin izlerine Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinde rastlamak mümkün. Dante, Benates ile beraber Mars'tan Jüpiter'e yükseldiğinde binlerce adil kraldan oluşan ve tek sesle konuşan bir kartalın şeklini görüyor. Bu simge akıllara Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinde Seymour karakterini geçiriyor. Burada Dante'nin kartalı ile Attar'ın Seymour arasındaki tek fark, kartalı oluşturan kişilerin onun içinde kaybolmamaları ve kimliklerini kaybetmemeleridir. Oysa Mantık-ı Tayr adlı eserde Seymour'a bakan kuşlar gerçekte onun makamını idrak ederken onda vahdet ve kendilerinin varlığını görüyor.
Tahran Radyosu.
Arjantinli seçkin şair ve kısa öykü yazarı Burhoş, Kur'an-ı Kerim kısalarından ve Attar'ın Mantık-ı Tayr ve Binbir Gece eserinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Nitekim Latin Amerikalı yazarları da bu eserlerle tanıştıran da odur. Burhoş, El Muhteşem Sarayına Yaklaşmak adlı öyküsünde açıkça Attar'ın çalışmalarından söz ediyor ve Burhoş'un babasının arkadaşı ve büyük bir arif olan Fernandez ve Mevlana'nın da Üstad-ı Şems'e büyük benzerlik arz ediyor. Özellikle Şems hayatının sonlarına doğru kayboluyor ama daha sonraları tekrar ortaya çıkıyor. Fernandez'in Burhoş'a irtibatı Şems'le Mevlana arasındaki irtibatı çağrıştırıyor. Fernandez, Arapçayı biliyordu ve İbn-i Arabi'nin eserlerine İspanyolca şerh yazarı bir yazardır. Mevlana ve Attar'ın eserleri İspanya'da çevrilmiş ve İspanyol şairleri ve yazarları etkilenmiştir.
Yine İspanyol büyük filozof Anamuno'nun düşünceleri de Attar'ın düşünceleriyle büyük oranda örtülüyor. Anamuno'nun ebedilik alanında düşünceleri ve inançları Attar'ın konuyla ilgili düşüncelerinden ve inancından etkilenmiştir.
19. yüzyılda Mantık-ı Tayr ve Nasihatname ve Tezkeretül Evliya adlı eserler Fransızca'ya çevrildi. Victor Hugo'nun Çağların Efsanesi isimli eseri aslında Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinden bir rivayetidir. Attar'ın bu eserinde meraklı kuşlar, Hüthüt'ün önderliğinde Simorg peşinden Kaf Dağı'na doğru yolculuk ediyor. Hugo'nun Çağrıların Efsanesi adlı eserinde de benzer bir yol izleniyor. Şair işin başında uzaktan sesler duyuyor. Öyle ki her bir ses şairle Allah'tan farklı bir şekilde söz ediyor. Ardından çeşitli kuşlar nihai amacına ulaşmak için farklı yolları izliyor.
Fransa'nın ünlü şairlerinden Louis Aragon'un şiirlerinde de başta Şeyh Attar olmak üzere İranlı İslami ariflerin ayak izlerine rastlamak mümkün. Aragon'un Elza adlı eserindeki şiirleri ağır bir şekilde caminin Leyla ile Mecnun ve Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserlerinin etkisi altında kalmıştır. Aragon, maddi ve sanayileşmiş dünya ülkeleri ve komünist düşüncenin yalan cazibeleri bir yandan ve Seymour'a doğru kanatlanması hevesi diğer yandan iki farklı eğilim arasında kalmış bir ariftir.
Gerçekte Fars dili ve edebiyatı Şeyh Attar gibi büyük düşünürlere dayanarak dünyanın büyük düşünürleri, şairleri ve edebiyatçılarının kalbini fethetmeyi ve dünya edebiyatını da Duru pınarlarından doyurmayı başarmıştır. Attar İran'dan önce batıda tanınmış bir ariftir. İranlı uzmanlar Attar üzerinde araştırma yapmadan 200 yıl önce Batılı Şarkiyacılar Attar hakkında araştırma yapmaya başlamıştı. 1816 yılında Attar'ın Nasihatname adlı eseri Fransızca'ya çevrilerek Paris'te basıldı. Attar'dan Batı dünyasında çevrilerek basılan ikinci eseri ise Mantık-ı-Tayr adlı eseriydi. Bu eseri Garsen Detas'ı 1857 yılında Fransızca'ya çevirdi ve yayınladı.
Değerli dinleyiciler, Simurg'la Kanatlanma isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsöde.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz. Geçen bölümde İran'daki Ermeni Hristiyan azınlığının savaş dönemindeki şehitlerinden, hayatını yakınlarının ağzından dinledik. Şimdi bu sohbetimizde Razmik Davudyan şehit ailesinin damadının sözlerini dinlemek istiyoruz. Kutsal müdafaa ve savunma yılları tepeden tırnağa silahlı ve donanımlı düşmana karşı aziz vatan İran'ı savunmak için tüm etnik kökenlerin, düşüncelerin ve inançların dayanışmasının zirvesidir. Ülkenin din azınlıklarına mensup gayretli gençler bile savaş cephelerinin ön saflarında Müslümanlarla yan yana savaştı ve destanlar yarattı. İmam Hümeyni'nin emrine örnek bir birlik içinde din ve mezhep farkı gözetmeden ve bir an bile tereddüt etmeden ülkeyi savunmak için harekete geçen Hristiyan savaşçılardan düşmanın karşısına dikilmiş ve devrim için canlarını feda etmiş birçok isim var. Sohbetimizin devamında İranlı Ermenilerden Boğaz rejimiyle savaşta şehit düşenlerden biri olan Razmik Davudyan'ın hayatını ailenin damadı Avanes'ten dinlemek istiyoruz. Çocukluğumdan beri insanların ciddi ve ağır bakışlarını hep fark etmişimdir. Şimdi ise bu gencin şüpheci bakışının ağırlığını hissedebiliyorum. Onu selamlıyorum. Ve ironik bir şekilde soruyorum. Girebilir miyim? Ben bu ailenin damadıyım. Evet, evet. Üzgünüm. Girin. İçeri girdim. Evin içinde kayınpederimin yanında tanımadığım 3 adam duruyor. Babam beni tanıştırıyor. Ve bu benim damadım Avanes diyor. Avlu açılıp Sayın Hamine'yi içeri girdiğini görünce sormak istediğim sorudan vazgeçtim. Sıcak bir şekilde herkese selamlayıp Razmik'in ebeveynlerinden ileri gitmelerini istediler. Ama onlar kabul etmediler. Bay Hamine'yi harekete geçti. Evin içinde giriş kapısının önünde eşim Haykanuş'u sıcak bir şekilde karşılıyorlar. Ve güler yüzle nasıl olduğunu soruyorlar. Eşim onları karşılıyor ve oturma odasındaki koltuklara oturmalarını teklif ediyor. Koltuklara oturmadan önce Sayın Hamene'yi şehidin anne babasına dönerek yanına oturmalarını istiyor. Onlar da onun yanına oturuyorlar. Tanrı Nazmiki rahmet eylesin. Savaş başlar başlamaz cepheye gitti. Zamanının çoğunu cephede Abadan ve Huremşehir'de geçirdi. Piyade bir askerdi ve 1981 Mayıs ayında Irak Bağız ordusuyla girdiği çatışmada birçok kez yanından ve göğsünden vurularak şehit oldu. Tabii ki Nazmik İslam İnkılabı sürecinde çok aktifti. Devrime giden günlerde Pehlevi rejimine karşı gösteriler başlatmak için gece gündüz çalışırdı ve sürekli bir cümbüş içindeydi. Devrimin zaferinden sonra Tahran'daki Mecidiye Mahalle Komitesi'ne üye oldu ve komitede 15 ay güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.
Tahran Radyosu.
Askerlik yaptığı bir küsur yıl boyunca sadece 3 kez izne çıktı. Bu 3 seferde her seferinde cepheye izne bitmeden birkaç gün önce döndü. "Düşman bizim topraklarımızda," dedi. Kendini gizlemek ve sorumluluktan kaçmak ihanettir diye vurgu yapıyordu. En son izinli olarak Nisan 1981'de evine döndü. Paskalya'yı Tahran'da ailesiyle birlikte geçirmesi için ona izin vermişlerdi. Bayramdan birkaç gün önce Tahran'a gelmiş, bayramdan önce dönmüş. Oradan da son mektubu olan bir mektup ile aile fertlerine bayramı anlatmıştı. Nazmik mektubunun bir bölümünde şunları yazdı. "Baba, birkaç gündür Abadan'dayız. Buradaki sıcaklar biraz canımızı sıkıyor. Ama durum ne olursa olsun geçecek ve dayanacağız. Çünkü bu millet ve bu mahrum insanların bize ihtiyacı var. Anne, üzülme, ben iyiyim. Umarım kardeşlerim başarılı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü biz burada onların eğitimlerine devam etmeleri ve bu ülkeyi etkili ve faydalı bir insan gücü olmaları için mücadele ediyoruz." Bu görüşmede Hüseyin'in olmaması çok gözde. Hüseyin'in babası savaşın başlarında şehit oldu ve Nazmik onu hep eve getirirdi ve onunla oynardı. Bir keresinde ağabeyi Nazmik'e sorduğunda, "Bu çocuğu neden bu kadar sık eve getiriyorsun?" diye dedi ki, "Babası yoktur. Yetimlik ise çok ağır ve zordur." Şimdi Nazmik'in şehadetinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, Müslüman olmasına rağmen, kendisi de eşi ve çocuklara da her zaman Nazmik'in annesini ziyarete gelir. Keşke Hüseyin burada olsaydı ve Bay Hamine'ye Nazmik'in erdemlerini anlatsaydı. Haykanuş ayağa kalktı. Bay Hamine'ye Nazmik'in özenle yaptığı albümünü verir. Nazmik'in şehadet sürecini duymaktan ve onun yaşadıklarını bilmekten etkilenen Ayetullah Hamine'yi albümü izlemeye başladı. Sanki çok önemli bir materyali görmek ve okumakla meşguller gibi. Albümün her sayfasını o kadar sabırla çeviriyorlar ve gazete parçalarını okuyorlar ki ben bile şaşırıyorum. Albümün Razmik'in vasiyetinin bulunduğu sayfasında giderek daha fazla duraklıyorlar. Vasiyetnamenin tamamını kelime kelime dikkatlice okudukları açık. Vasiyetnamenin bir bölümü şöyle diyor. Değerli kardeşlerim, vatanın bağımsızlığı için canımı feda ettim. Sevgili dostlar, şehadetime üzülmeyin. Çünkü devrimin en başından beri amacım vatan ve özgürlük için canımı feda etmekti. Bu şerefi asker üniforması ile vatanseverlerin yanında ismim anılsın diye üstlendim. Tüm yiğit İranlıları ve Tanrı'dan korkan ve vatansever Ermenilere vatanın özgürlüğü için benim yolumdan gitmelerini bekliyorum. Albüme baktıkları ve vasiyeti okuduktan sonra Sayın Hamine'yi Razmik'in adını birkaç kez başını sallayarak ve hayranlık ve şaşkınlık ifadeleriyle tekrarladı. Razmik, Razmik. Haykanuş ve ben Razmik isminin anlamını birlikte açıklıyoruz. Razmik'in savaş adamı ile aynı anlama geldiğini söylüyorum. Haykanuş cümlesini düzeltiyor ve diyor ki, şehit olmak ve cesaret anlamı verir. Ben savaşan diyorum. Haykanuş diyor ki, savaşçı. Aramızda gidip gelen Sayın Hamine'yi savaşçıyı onaylıyor ve şöyle diyor. Yani Farsça ile ortak bir köke sahiptir. Sayın Hamine'yi şimdiye kadar dikkat etmediğimiz basit, göz önünde ve ilginç bir noktayı anlatıyor. Evet, Razmik ve Farsça'daki savaşçı anlamına gelen rezmende üç ana ortak harften oluşuyor ve aynı kökten geliyorlar. Sayın Hamine'yi Ermeni dili ve yazısı Ermeni alfabesini soruyorlar. Biz de alfabemizin 38 harfe sahip olduğunu ve Fars alfabesinden farkının ne olduğunu anlatıyoruz. İran etnik kökenlerinin bazı şivelerde ve İran'da konuşulan dillerde, örneğin İsfahan şivesi, Azerice ve Behbahane şivelerinde Ermeni alfabesinin ek seslerinin var olduğunu söyledim ve ardından bazı tanıklar örnekler verdim. Haykonuş söylediğimiz birçok şeyi kimsenin bilmediğini şaşkınlıkla söylüyor. Çay gelince annemin normal çay yerine tarçınlı çay yaptı. Sayın Hamine'nin evimize yaptığı ziyareti hatırladım. O görüşmede görünüşe göre tarçın tüketimi onlar için yararlı olmasa da o çayı memnuniyette içtiler. Mahalleliler durumu anladıklarında ve Sayın Hamine'nin evimize geldiğini öğrendiklerinde ne kadar üzüldüklerini hatırlıyorum. Çoğunun ortak bir sorusu vardı. Bay Hamine'yi evinizde bir şey yedi mi? Sayın Hamine'yi çay aldı ve Razmik'in babasının işini ve benim işimi sordu. Fransa Caddesi'nde İtalyan Kilisesi'nde aşçıyım. O halde siz yemek yapmayı bildiğiniz halde hanıma evde yardım ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sayın Hamine'nin bu şakasına hepimiz gülüyoruz. Haykanuş diyor ki, evet, çok yardımcı oluyorlar. Bayan Hamine'yi babayı bir cesaretlendirme ve onay işareti olarak yüzünü ona dönerek gülüyorlar ve yavaşça başlarını sallıyorlar. Daha fazla konuşmaya dahil olmak için baba şöyle diyor, çocuklar da yemek yapmayı bilirler. Çocuklar annelerinden öğrendiler tabii ki. Ve hepimiz yine gülüyoruz. Sayın Hamene'ye sohbete ısınıyor ve kiliseye gidişlerimizden soruyorlar. Siz de gidiyor musunuz gençler? Sorusuna evet, cumartesi günleri gidiyoruz diye cevap verdim. Bay Ardak Manukyan'da geliyor mu? Nerede vaaz veriyorlar? Evet, geliyorlar. 1981 yılında Cumhurbaşkanımızın başında Manukyan Bey bizi görmeye geldi. Onlar Lublin'daydılar. Buraya geldi ve Ermeni Papaz ve İran Kilisesi Başpiskoposu oldu. Ben o dönem Cumhurbaşkanıydım. Bizi ziyaret etti, tanıştık. Sayın Hamene'yi 4 yaşındaki kızımı kucağına oturtuyor. Elleriyle saçlarını okşuyorlar. Başından yüzünden öpüyor ve adın ne diye soruyor. Adının Ariela olduğunu söylüyorum. Bunun üzerine bayram gecemizi unutulmaz bir geceye dönüştüren Sayın Hamene'yi ayrılma kararı alıyor. Peki niyetim sizin şehit annesinin ve bu ailenin bayramını evladınızın şehadetini kutlamaktı. Allah razı olsun. Hamene'yi Bey ayağa kalkıp şehidin annesine nazik bir gülümsemeyle hediyesini verdi. Ve bu da şehit annemize hediyemizdir. Hayatta başarılar diliyoruz sizlere. Allah diğer evlatlarını da sana bağışlasın. Allah'a emanet olun dedi. Anne teşekkür etti ve hayranlık dolu bir bakışla Sayın Hamene'yi uğurladı. Muhterem dinleyiciler, unutulmaz görüşme isimli sohbetimizi dinlediniz. Sizlerden ayrılmadan önce parsiyodi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, Allah'ı anma ve onu zikretmektir. Namaz, insana derin bir huzur verir. Yüce Allah, Rad suresinin 28. ayetinde şöyle buyurur. Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu semavi hediyenin etki derecesi, insanın huşu derecesi ve kalbiyle Allah'a çıkma durumuna bağlıdır. Bu yüzden İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Tüm vücudunla namaz kıl. Çünkü ona kalbinle yaptığın kadar mükafatlandırılacaksın.
Evet, bugün kalbinin namaz sırasında ne denli bu ibadetle bütünleştiği hakkında konuşmak istiyoruz. Her bir ibadetin bir dışı bir de içi vardır. Namazın da bir dış görünüşü vardır ki namazın cismi ve vücudu gibidir. Ve bir de içi veya batını vardır ki bu da namazın ruhu gibidir. Bu ikilinin her birinin kendine özgü ahkamı ve adabı vardır. Öyle ki namaz bunları yerine getirdiğimiz takdirde doğru olur. Yani namazın görece hükümleri ve şartları yerine getirilmediği takdirde batıl sayıldığı gibi batını ile ilgili adabı yerine getirilmemesi de kabul görmemesine sebebiyet verir. Ve insanın namaz kılarken esas amacı olan Yüce Allah katına yakınlaşmasını engeller.
Namazla ilgili anlattıklarımız hakkında birçok rivayet söz konusudur. Hemen hemen hepsinde namazın kabul görme derecesinin ne kadar kalbimizle eda ettiğimize bağlı olduğunu ve ona göre mükafatlandırıldığını beyan eder. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İnsanın kıldığı namazın yarısı, üçte biri, dörtte biri, veya beşte biri yükselir ve gerçekte kalbi ile okunan namaz yukarı gider. Gerçi namazı kalpten eda etmek namazın doğruluk şartı değildir. Yani kalbin katılmaması ile namaz batıl olmaz. Fıkhi veya şer'i açıdan bir sakıncası yoktur. Fakat bu tür bir namaz ruhsuz bir beden gibidir. Ve gerçek bir namaz kadar etkili olamaz.
Kuşkusuz namazın içten okunmuş olmasının bir şartı ve gelecekte namazın sırlarına ve sonuçlarına kavuşmanın tek yolu kalbimizle namaz okumamızdır. Eğer namaz kılan insan ne söylediğini ve kimin karşısında durduğunu biliyorsa ve eğer Allahu Ekber yüreğinin derinliklerinden yükseliyorsa o zaman dünya tüm cazibeleriyle onun gözünde küçülür ve değersiz olur. Peygamberlerin ve evliyaların namaza durdukları ve tekbir çektikleri sırada tüm vücutlarının sarsıldığı ve titremeye başladıkları rivayet edilir. Sebebi sorulduğunda ise şöyle karşılık verilmiştir. Acaba kimin huzurunda durduğumuzu ve kime ibadet ettiğimizi biliyor musunuz?
Kuşkusuz Yüce Allah da namazı bu şekilde kılanlar için büyük mükafat belirlemiştir. Bu konuda İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim iki rekat namaz kılar, o sırada zihni dünyevi her şeyden aramış olursa, Yüce Allah günahlarını bağışlar. Günahların bağışlanması demek, kalbin her türlü günahtan ve kirlilikten arınması demektir. Öyle ki insan yüreğinde ilahi rahmet nuru hisseder ve bu mükafat asla paha biçilmez bir mükafattır.
Tahran Radyosu.
Namazı kalbimizle okumak için namaz kılan insanın Yüce Allah'la konuştuğunu ve ona hamd ettiğini bilmesi gerekir. Bazen insan saatlerce yakınlarıyla oturup sohbet eder ve hiç yorulmaz ve rahatsızlık duymaz. Ama aynı kişi namaza durunca hemen halsizlik ve yorgunluk belirtileri görünmeye başlar. Bu durum o kişinin kimin karşısında olduğunu ve kiminle konuştuğunu bilmemesinden kaynaklanır. Çünkü eğer farkına varırsa o hali mutlaka değişecektir. Bu konuda Allah Resulü şöyle buyurur. Mümin bir kul namaza durunca Yüce Allah ona namazı sona erinceye dek rahmetle bakar ve ilahi rahmet gölgesi onun başından ta ufuklara kadar uzanır. Ey namaz kılan insan, eğer sen kimin sana baktığını ve kiminle konuştuğunu anlasaydın, başka hiçbir şeye bakmaz ve yerini asla terk etmek istemezdin.
Namazda kalbin varlığının bir başka işareti de namaz sırasında okunan kelimelerin ve zikirlerin anlamını bilmektir. Bu konuda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: kim iki rekat namaz kılar ve ne söylediğini anlarsa, namazdan onunla Allah arasında herhangi bir günah kalmadan ayrılmış olur. Çünkü Allah onun tüm günahlarını bağışlamıştır. Bu merhalede kalp dile tabidir. Eğer namaz kılan insan bu durumu kendi içinde pekiştirir, sabit hale getirirse ve sürekli Allah'a yönelirse, o zaman tam iman ve yakin aşamasına gelir. Bu durumda dil kalbi izler. Yani kalp hakiki imana ulaştığı için dil kendiliğinden zikretmeye başlar.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya deyin,
mutlu ve sen kalın.
İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'ı çekmektedir. Merhaba İran ve İranlı dostları. Dinlediğiniz bu podcast'in adı İranlar Arasında. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Yunan gezgini hanımefendi Sofia A. Koltake'nin anlatımıyla İran ve İranlıları tanıtıyoruz. Bir önceki bölümde sizlere alışveriş merkezleri ve ticaret konusundan bahsetmiştik. İran Radyo'dan bu bölümde de önceki konumuzun devamı olarak ticaret, yabancı yatırım ve İranlılar arasında iş görüşmeleri üzerine Sofya'nın gözlemlerini sizlere aktarmak için buradayım. Bu bölümü dinlemeden önce gelecek bölümlerde ne konuşacağımızı öğrenmek ve önceki bölümlere göz atmak isterseniz iranradio.ir /TR web sitesi üzerinden bizi takip edebilir ve bize görüşlerinizi iletebilirsiniz. Umarım bu bölümden de önceki bölümlerde olduğu gibi hoşlanırsınız. Şimdi Sofya'nın anlatımlarını dinleyelim. Bu bölümün başında İran'daki istihdam ve emeklilik yaşı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. İran'da iş gücünün oldukça büyük bir kısmı devlet tarafından kamu daireleri, yerel kurumlar, eğitim kurumları ve genel olarak devletle ilişkili kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. İşler temizlik personeli ve işçilerden, teknik personel, idari personel, öğretmenler ve yöneticilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Çeşitli sebeplerle İran'da devlet kadrosunda çalışmak oldukça rağbet gören bir durumdur. Son yıllarda taban maaşında kayda değer bir artış olmasına rağmen bu maaşlar yine de çok yüksek ya da olağanüstü sayılmaz. Devlet işlerine olan ilgi çalışanlara sağlanan diğer avantajlardan kaynaklanmaktadır. Seyahat ödeneği, düşük fiyatla arsa veya konut satın alma imkanı, faizsiz veya düşük faizli krediler, aile yardımı, sağlık sigortası ve emeklilik gibi birçok ayrıcalık bunlar arasında yer almaktadır. Bir diğer avantaj ise devlet işi bir nevi yaşam garantisidir. Bu işe sahip olduğunuz sürece çalışma günlerinizin sonuna kadar maaşınızın ve ömür boyu emeklilik maaşınızın garanti altında olması, hatta vefatınızdan sonra bile ailenize maaş bağlanmasıdır. Benim İran'da bulunduğum dönemde geçerli olan mevcut yasaya göre erkek çalışanlar 30 yıl, kadın çalışanlar ise 25 yıl hizmet verdikten sonra emekli olmaktadır. Ayrıca kadınlar daha düşük emeklilik maaşı karşılığında 20 yıl hizmetle de emekli olabilmektedir. Yabancı yatırımlar konusunda da konuşacak olursam, İran'daki devlet ve özel sektör şirketleri, özellikle ticaret, üretim, altyapı, eğlence ve turizm alanlarında yabancı yatırımcıları memnuniyetle karşılamakta ve onlarla işbirliğine davet etmektedir. Bu gibi yatırımların gerçekleşmesini kolaylaştırmak amacıyla hükümet güvenilir sigorta kapsamı, fon transferlerinin kolaylaştırılması ve vergi muafiyetleri gibi teşvikler sunmuştur. Fars Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'nda bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmuş ve burası ticaret, turizm ve eğlence destinasyonu olarak komşu Dubai ile rekabet etmektedir. Orada düşük gümrük vergisiyle banka ve ticaret kolaylıkları sağlanmaktadır. İranlılarla iş yapmak ve ticari başarı elde etmek isteyen yatırımcılar ve yabancı ziyaretçiler, daha önceki bölümlerde sosyal iletişim hakkında bahsettiğim saygı, tevazu ve samimiyet gibi iletişim unsurlarını ticari ilişkilerde de göz önünde bulundurmalıdırlar. Tüm ziyaretçiler, ister ticaret amaçlı, isterse turistik amaçlı gelsinler, birer misafir olarak kabul edilirler ve onlara saygı, misafirperverlik ve samimi bir şekilde davranılır, özenle ağırlanırlar. Ziyaretçilerin de bilmesi gereken şey, İranlıların her zaman samimi ve nazik davranışlar sergilemeleridir. Misafirlerine tevazu ve alçak gönüllülükle yaklaşırlar ve bu davranışların nedeni dini tavsiyelere ve toplumlarında kabul gören kültürel kurallara uymalarından kaynaklanır. İranlılar kendi milletlerini, dinlerini, kadim medeniyetlerini ve kültürlerini büyük bir gururla bağlıdırlar ve projelerde ve işbirliklerinde benzer bir yaklaşımla karşılanmayı beklerler. Ayrıca kendilerine sunulan öneriler kadar karşılık vermek istediklerinde belirtirler. Ticaret ve iş görüşmelerinizin daha hızlı ve verimli ilerlemesi için size bir ipucu vereyim. Bir referans bulmak. Daha önce İran kültüründe ekip çalışmasının önemi, grup değerleri ve iç grup, dış grup farklılıkları hakkında konuşmuştum. Bu kültür ve değer anlayışı çerçevesinde İranlılar genellikle tanıdıkları, güvendikleri veya güvenilir bir kişi tarafından tanıştırıldıkları insanlarla ticaret yapmayı tercih ederler. Bu nedenle ticari işbirliği kurmak istediğiniz şirketlere giriş yapmak için bir yol bulmak işlerinizi kolaylaştırabilir. İlk temas noktanız kendi ülkenizdeki İran Büyükelçiliği'nin ticaret bölümünde çalışan bir görevli olabilir. Onlar yerel temsilciler ve ağ kurabileceğiniz etkinlikler hakkında size bilgi verebilirler. Ayrıca çevrenizde tanıdığınız her İranlı dost veya tanıdık sizi doğru insanlarla tanıştırmak konusunda samimi ve karşılıksız bir şekilde yardımcı olabilir. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise randevu ayarlamaktır. Seyahatinizde en az 4 ila 6 hafta önce randevunuzu ayarlamaya çalışın. Gitmeden bir hafta önce ve İran'a vardığınızda randevunuzun yer ve zamanını hem telefonla hem de e-posta ile teyit edin. Ayrıca görüşme öncesindeki gün telefonla tekrar yer ve zamanı kontrol etmeniz faydalı olacaktır. İran'a daha önce hiç seyahat etmemiş olanlara birkaç önerim var. Ticaret seyahatler için yılın bazı özel zamanlarını tercih etmenizi tavsiye ederim. İlk 4 gün süren resmi Nevruz tatilidir. Ancak pratikte ticari faaliyetler 10 Mart'tan 10 Nisan'a kadar tam anlamıyla gerçekleşmez. İkinci olarak Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayı ticari ziyaretler için pek önerilmez. Bu dönemde çalışma saatleri daha kısa olur ve İranlılar misafirlerine gerektiği gibi ikramda bulunamayabilirler. Ayrıca İran'da resmi tatil olarak kabul edilen bazı bir günlük veya nadiren iki günlük tatiller de vardır. Bu tatiller dini bayramlar, doğum günleri, anma günleri ve özel günleri kapsar. Eğer seyahat süreniz kısıtlıysa seyahatinizi planlamadan önce mutlaka bu tatilleri kontrol etmelisiniz. İran'da iş görüşmeleri ve yatırım alanında ilk buluşmada dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken bazı noktalar vardır. İranlılar arasında kişiler arası ilişkiler son derece önemlidir. Bu yüzden bu ilkelerle ticari ilişkilerde nasıl başarılı olacağınızı anlattığım bu kısmı kaçırmayın. Genel bir kural olarak ilk toplantı, tarafların birbirlerini tanıması için bir fırsattır. Bu yüzden işinizin başarısı büyük ölçüde ilk izlenime bağlıdır. Kendinizi tanıttıktan sonra bile unutmayın ki siz hala bir yabancısınız. İranlılar özellikle yabancı bir iş ortağının karşısında genellikle ciddi ve resmi bir tavır sergilerler. Bu nedenle onlardan alışık olduğumuz dostane ve mütevazi davranışları görmeniz biraz zaman alabilir. Bu durum daha önce bahsettiğim iç grup ve dış grup ayrılmalarına dayanır. Dolayısıyla bu noktaları aklınızda tutarak kısa sohbetlere zaman ayırmaya hazır olun ve bunu zaman kaybı olarak düşünmeyin. Kendinizi bir çiftçi gibi hayal edin. Toprağı işler, sular ve en önemlisi sabırla tohumların filizlenmesini bekler. Çaba ve zaman her türlü kişiler arası ilişkide temel unsurlardır ve İran'da bu durum ticari ilişkiler için de geçerlidir. İlk tanışma esasındaki kısa sohbetlerde siz seyahatiniz, aileniz, eğitim aldığınız yer, eğitim seviyeniz gibi kişisel soruları ve doğduğunuz yer, iş yapma yöntemleriniz ve memleketinizin görünümü gibi konularda sorular sorulabilir. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi bu gibi sorular kişisel bir bağ kurarak başarılı bir iş ilişkisi için temel oluşturur. İranlılar başkalarının yaşam tarzlarını öğrenmeye ilgi duyarlar ve kendi yaşamları, alışkanlıkları ve inançları hakkında konuşmaktan da hoşlanırlar. Doğduğunuz şehir, üniversiteniz veya ailenizle ilgili fotoğraflar göstermek ya da yurt dışından getirdiğiniz küçük bir hediye, örneğin bir anahtarlık, kalem veya kartpostal vermek, kişisel ilişki kurmanıza yardımcı olabilir. İş meselelerine hemen girmeye çalışmayın. Bu, kişisel ilişki kurma arzusunda olmadığınız ve tek yönlü, güvenilmez bir kişi olduğunuz izlenimi verebilir. En iyi yöntem, İranlı iş ortağınızın konuyu değiştirerek iş meselelerine girmesini beklemektir. Karşınızdaki İranlı taraf kendi durumunu anlatmaya başladığında büyük olasılıkla şirketi ve bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdikleri projeler hakkında uzun bir tanıtım yapacaktır. Gereksiz bilgi olarak düşündüğünüz şeyler hakkında tepki göstermemeye çalışın. Tüm bu süreçlerin temel amacı ilişki kurmak, tanışıklık oluşturmak ve müzakere için uygun zemini hazırlamaktır. İlk iş görüşmesinde dikkate almanız gereken pratik ipuçları kendi deneyimlerime dayanarak size aktarmak istiyorum. Bu gibi görüşmelerde giriş kapısına ya da lobideki bölüme ulaştığınızda muhtemelen sizi karşılamak ve eşlik etmek üzere biri gelecektir. Bu konu hakkında daha önce biraz bilgi vermiştim. İş ortağınızla tokalaşırken karşı cinsle tokalaşmamanız gerektiğini unutmayın. Ancak hemcinslerle tokalaşmakta bir sakınca yoktur. Böyle durumlarda ilk elini uzatan kişi olmamanız en iyisidir. Ve yalnızca karşı taraf elini uzattığında tepki vermeniz yerinde olur. Tokalaşmak yerine başınızı sallayıp gülümseyebilirsiniz. Ayrıca yeni biri odaya girdiğinde diğerleri gibi ayağa kalkarak onu selamlamanız gerekir. Tıpkı siz odaya girdiğinizde onların size ayağa kalkarak saygı gösterdiği gibi. Bu davranış nezaket ve saygının bir göstergesidir. Karşılığında onların rahat olmalarını ve oturmalarını rica etmek doğru bir tepki olacaktır. Büyük olasılıkla üst düzey yetkililerle görüşmeden önce bir devlet ya da özel sektör kuruluşunun daha alt düzey çalışanlarıyla bir araya geleceksiniz. Genellikle bu kişiler arasında iyi düzeyde İngilizce bilen biri bulunur. Böylece yanınızda bir tercümanınız yoksa gerektiğinde tercüme işini yapabilir. Bu kişiyle tanışmak, şirket ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve iyi bir iş ilişkisi kurmak için uygun bir fırsattır. İranlılar misafirperverlikleriyle ünlüdür. Bu durum iş ilişkilerinde de geçerlidir. Bekleme süresince ve görüşme boyunca en az iki kez size çay, tatlı ve taze meyveler ikram edilecektir. Her ofis ve çalışma alanında bir çaycı bulunur ve genellikle bu kişi çayı ve içecekleri misafirin önüne bırakır. Misafirler ev sahibinin onları yemeye veya içmeye davet etmesini beklerler. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi İranlılar unvanlara büyük önem verirler ve özellikle iş ve eğitim alanında tam unvanlarını kullanmasını isterler. Resmi hitap şekliyle bey veya hanım unvanlarına mühendis ya da doktor ekleyerek kullanırlar. Şu ifadelere dikkat ediniz. Mühendis veya doktor artı soyadı. Örneğin Mühendis Muhammedi Bey. Mühendis veya doktor artı soyadı. Örneğin Doktor Muhammedi Hanım. Karşınızdakinin yetkinliklerini bildiğinizi göstermek ve doğru unvanları, örneğin doktor veya mühendisi kullanmak, genellikle olumlu bir iş ilişkisi kurmanıza yardımcı olur. Bir diğer önemli konu ise belgeler ve kartvizitlerdir. İşlerinizi kolaylaştırmak için tüm belgelerinizi hem İngilizce hem de Farsça olarak yanınızda bulundurmanız faydalı olur. Eğer bu belgeleri İran'a varmadan önce hazırlamak istiyorsanız, ülkenizdeki İran konsolosluğu muhtemelen uygun tercümanları bulmanızda size yardımcı olabilir. Ayrıca İran dışındaki mağazalarda satılan Farsça gazeteciler ve dergilerde yer alan tercüme hizmetleri listesinden de yararlanabilirsiniz. Çift dilli yani İngilizce ve Farsça kartvizitler bulundurmanız, karşı tarafın adınızı doğru bir şekilde hatırlamasını ve iş unvanınızla konumunuzun farkında olmasını sağlar. Kartvizit veya başka herhangi bir şeyi sunmanın nazik yolu her iki avucunuzu açık bir şekilde sunmaktır. Pekala değerli dinleyiciler. Eğer bu mesajı dinliyorsanız tüm bölümümüzü dinlemiş bulunuyorsunuz ve bu sebeple size içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Şu anda ticaret, yabancı yatırımlar ve iş görüşmeleri hakkında konuştuğumuz İranlılar arasında podcast serimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde diğer iş alanları ve müzakere yöntemleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümlerde de bize eşlik etmeniz bizi mutlu ediyor. Ve eğer bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza da tavsiye ediniz. Podcast'lerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi de bize iletebilirsiniz. Tekrar sizlerle buluşmak umuduyla şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.